Ayrım 10.
Bir yıl yana taşındığımız o güneşle evdeydik. Bana verdikleri ne olursa olsun, anlıyor musunuz? Benim için yaptıkları ne olursa olsun. Hastalığı gözyaşlarının insanlara özgü bir şey olduğunu hatırlatıncaya değin bir an ağlayacak gibi oldu Deborah. Sen onlardan değilsin dedi yeğre ve gözyaşları sanki hiç yaklaşmamışlar gibi birdenbire çekilip yok oldular. Yalnızca aklından onu öldürmeye geçirmiştin değil mi? Hayır. Onu her an aşağı atmaya hazır durumda pencerenin önünde tutuyordum. Ve annenle babam bundan hiç söz etmediler ya da sana hiçbir şey sormadılar, öyle mi? Evet, Deborah annesiyle babasının bu yılın gerçeği çabucak pis birleşmiş gibi bir yerlere gömüp gizlemiş olmaları gerektiğini biliyordu. Ama gömülü bir yalanın iğrenç kokusunun nasıl suçlunun peşine düştüğünü, her şeyin içine sinip küf ve kokuşma yaratıncaya değin suçlunun soluduğu havayı kapladığını da iyi biliyordu. Yerde koku bataklığı denen bir bölge vardı. Lactemon'un bir keresinde Deborah'ın yıllar boyu gördüğü karabasanlardaki canavarlarla cesetlerin orada nasıl toplandığını görmesi için o bölgeye götürmüştü onu. Neredeyse taşlaşmış bir toprağın içinden yüzerek gitmişlerdi oraya. Bu berbat koku nedir demişti Deborah. Utanç ve gizlilik. Kuş kız, utanç ve gizlilik diye yanıtlamıştı Lactemon. Deborah gülmeye başladı. Bunun üzerine doktor ona eğilip ne var? Neredeysen beni de al yanına dedi. Yazık dedi Deborah. Yazık. Bir yerlerde insanların bütün altınlarını ve mücevherlerini gömüp gizlediklerini duyan bir hırsız var. Benim gömdüklerime rastlayınca adamın yüzü ne hal alacak düşünebiliyor musunuz? Bir an ikisi de güldü. 11. bölüm. Akşam vardiyası başladığında Helen hemşire odasının önüne dikilip ayağını hızla yere vurmaya başladı. Çok geçmeden gürültüyü duyan bir hasta bakıcı dışarı fırladı. Ne var Helen? Dava kapanmıştır dedi Helen. Ayağımı yere vurarak Mr. Hobbs davasını kapatıyorum. Helen kibirli kibirli gülümsüyordu. Bunu gören hasta bakıcının yüzü geriliverdi. Önceki gece Mr. Hobbs'un vardiyasını tamamladıktan sonra eve gittiğinde kapı ve pencerelerini kilitleyip hava gazını açmasının ve ölmesinin büyük bir giz olarak kalması gerekiyordu. Oysa D koğuşunun rahibelik, mahkumluk, ilkellik çerçevesi içinde yaşayan herkes, her şeyden habersiz olanlar bile olanları biliyordu. Akıl hastası, deli, sapkın, kaçık kişiler olarak nazik davranmak ve ölülerin ardından kötü konuşmaktan kaçınmak gibi bir sorumluluk duymuyordu hastalar. Bedensel çarpıklıklara belli bir acıma duyulmasına karşın ölüm ve ölümle ilgili yerleşik davranış biçimlerine hakaretler yağdırılıyordu. Bir keresinde Helen, kaçık kişi boynundaki ilmeği kopmuş biridir demişti. Çünkü hepsi de kendini öldürme isteği duymuş, bunu gerçekleştirmek için çabalamıştı ve hepsi de ölülere imreniyordu. Hastalıkları bir bakıma dünyanın kendi çevrelerinde döndüğüne inanmalarından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Hobbs'un yaptığı şey ulaşıp suratına bir tokat atamayacakları bir yere durup onlara dil çıkarmaktı bu kişilere göre. Akşam vardiyası başlamıştı. Bütün hastalar Hobbs'un yerine kimin geleceğini görmek için bekleşiyordu. Koridorun girişinde bekleyenler gelen kişiyi görünce haberi arka taraftakilere yaydılar. Bir burun, yeni biri, yeni bir burun ve neredeyse elle tutulabilecek somutlukta bir inilti sardı koğuşu. Burunlar hapishane yerine akıl hastanelerinde çalışmayı seçen askerlik aleyhtarlarıydı. B. Miller uzun bir zaman önce "Ah şu askerlik aleyhtarları, onlardan nefret ediyorum. Askere gidip savaşmıyorlar, onun için de hükümet biz sizin burnunuzu sürtmesini biliriz. Ya hapishanede çalışırsınız ya da timarhanede diyor." diyerek bu burun lakabını öldürmüştü. Helen gülmüş, ardından başka bir hasta da "Eh, onlar burun, biz de burnun sürtüldüğü şeyiz." demişti. Carla yalnızca "Birinin cezası olmak hoşuma gidiyor. Gerekli olduğum duygusunu veriyor bu bana." diye mırıldanıp güldü. Ama onda pek görünmeyen bir acılık vardı gülüşünde. Burunlar genellikle ikişer ikişer gelirlerdi. "Birine burun deliği dememiz gerekiyor sanırım," dedi titiz Mary. Gözle görünmeyen bir çarmıhın açtığı yaralardan akan kanı oluşturarak. Hastalar güldü. "Belki iyi biridir," dedi Carla. "Kim olursa olsun. yeni görevlinin koridordaki ilk uzun ve zorlu yürüyüşüne başlamasını izlediler. Adam korku içindeydi. Hastalar öfke ve alay arasında sıkışmış kimi duygularla adamın korkusunu seziyorlardı. Tecrit bölümünde kalan Konstantinya adamı görünce çığlık atmaya başladı. Bunu duyan Mary, aman tanrım adam şimdi bayılacak diyerek güldü. Sonra da üzgün üzgün Konstantinya yalnızca bir insan biliyorsunuz dedi. Bizde olan şeye yakalanacak diye korkuyor dedi Deborah ve hepsi güldü. Çünkü Hobbs bu şeye yakalanmış, hatta bu yüzden ölmüştü. Zorlu yürüyüş onlara yönelmişti. Yerden kalkar mısınız lütfen dedi başhemşire. Holde ve koridorda duvara yaslanarak yerde oturmakta olan hastalara. Deborah buruna bakıp engel dedi. Bununla korku içindeki adamın karşısında yere oturup ayaklarını uzatmış durumdaki hastaların ve kendisinin erkeklerin askerlik eğitimleri sırasında yapmak zorunda olduğu engelli koşulardaki engellere benzediğini anlatmaya çalışıyordu. Kendisinin ve öteki hastaların savaşın dehşetini yeğlenen bir şey olduklarını anladığını ve ordunun bu adamın sıkı bir eğitimden geçmesi konusundaki istemini yerine getirmeye çalışacaklarını söylemek istiyordu. Ama hemşireler ne güldüler ne de anladılar ve onları yerden kalkmaları için bir kez daha uyardıktan sonra çekip gittiler. Hastalar bunun salt gösteriş olduğunu biliyorlardı. Herkes her zaman yerde otururdu ve hemşireler küçük kasabalardaki ev hanımları gibi ancak konuklar gelince ortalığın tozuyla ilgilenip her şeyin daha derli toplu olmasını arzu ederlerdi. Oruç kapısı açılıp Macpherson içeri girdiğinde Konstantinya gece boyunca inlemeye hazırlanıyordu. Deborah Macpherson'a dikkatle baktı. Çevresindeki herkesin birden rahatladığını gördü ve anlamlı kilidi değiştirmeleri gerekirdi dedi. Macpherson'ın şu andaki anahtar çevirişi ve içeri girişi öncekinden tümüyle farklı bir düzene özgü bir şeymiş gibi gelmişti Deborah'a. Sanki az önce farklı kapılar ve farklı kilitler varmış gibiydi. Deborah bu sözcüklerin anlaşılmaz bir biçimde onu yaraladığını duyumsadı ve suçluyu ararcasına sözcükleri yineledi. Kilidi değiştirmeleri gerekirdi. Macpherson bu anahtar işi hiç hoşuma gitmiyor zaten dedi. Carla Deborah'ın az önce yaptığı gibi çevresine bakındı. Kimsenin bu sözü anlamadığını biliyorlardı. Ama işin içinde Macpherson olduğunda anlayamamak aşağılanma ya da nefretle cezalandırılmıyordu. Deborah sakin bir biçimde arkasına yaslandı. Hepsi Macpherson'ın gelişine sevinmişti. Ama böyle bir duyguyu taşımak duyarlı oldukları anlamına geldiği için sevinçlerini gizlemeye çalışıyorlardı. O anahtarlar olmasa kendini bizden ayırt edemezsin ki. Ama Macpherson yalnızca güldü. Onlara değil, kendine yönelik bir gülüştü bu. Biz de sizden pek farklı değiliz dedi ve hemşire odasına girdi. Kimi kandırdığını sanıyor bu dedi Helen. Ne var ki sözlerinde hiç kin yoktu. Yalnızca bir gedik açtığı duvarını onarma telaşı içindeydi. Arkasını döndü ve kendi içindeki hapishaneye kapanıp gözden kayboldu. Macpherson'un gerideki hayali hala havada asılı durduğu için Helen'ın içine kapanışı konusundaki şaka yapmak kimsenin aklına gelmedi. Ancak azizeler alayı korkudan kaskatı kesilip çeneleri kenetlenmiş durumdaki burunu da yanlarına alıp bir kez daha önlerinden geçip gittikten sonra hepsine gerçek ve doğal kişiliklerinin bir özelliğiymiş gibi gelen acımasızlıklarını daha fazla bastıramadılar. Burun geçerken Helen'ın tüyleri diken diken oldu. Carla boş gözlerle bakmaya başladı. Hep yerli yersiz neşelenen Mary de kıkırdayıp "Evet, Hobbs'un çuvaldızları, işte bir gaz müşterisi daha geliyor." dedi. Haydi onu Hobbs'un leviathanı diyelim. Çünkü bu ondan çok daha kötü bir balinadır belki. İnançları intihar etmelerini yasaklıyor dedi Sylvia duvara dayandığı yerden. Birdenbire koğuşa bir sessizlik çöktü. Sylvia neredeyse bir yılı aşkın bir süredir konuşmuyordu ve sesi öylesine cansız çıkmıştı ki sanki duvarın içinden gelmiş gibiydi. Sessizlik koğuşun havasında asılı dururken herkes gerçekten bir şeylerin söylenmiş olduğuna ve bu sözlerin koğuştaki Sylvia adlı bu donuk ve suskun mobilya parçasından geldiğine emin olmaya çalışıyordu. Hepsi de ötekilerin bir belirti aradığını görebiliyordu. Gerçekten bunu söyledi mi yoksa benim kulağıma mı öyle geldi? Sonra Lee Miller Durağanlığından sıyrılıp hemşire odasına doğru gitti ve kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açan hemşire sanki karşısında hiç tanımadığı bir satıcı duruyormuş gibi canı sıkılmış bir halde Lee'ye baktı. Doktoru çağır dedi Lee kısaca. Sylvia konuştu. Koğuş raporu bitmedi daha dedi hemşire ve kapıyı kapadı. Lee yeniden kapıyı yumrukladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Evet. O doktoru çağırırsan iyi edersin. Çünkü çağırmazsan bu senin hatan olacak. Benim değil. Adams gelir, her zaman geliyor. Geçen sefer Sylvia konuştuğunda sabahın 3'ünde kalkıp gelmişti. Hepiniz niye bu kadar heyecanlandınız Miller dedi hemşire. Sylvia ne dedi? Ne dediği önemli değil. Sana bir anlam ifade etmez zaten. Sohbetin bir parçasıydı çünkü. Ne sohbeti? Tanrım lütfen. Sylvia ile heyecan içindeki Lee Miller'ın ortasında duran Deborah artık herhangi bir şey söylemenin nedenli saçma olacağını anlamıştı. Sylvia o kısacık ölgün ışığını söndürmüştü çünkü. Şu anda Lee'nin çevresinde bir aile vardı. YR'nin tankutuku YR'ce gizlenmemiş anlamında olanlar için kullandığı bir simgeydi bu. Lee bir başkası ona hiçbir zaman teşekkür etmeyecek ya da gönül borcu duymayacak biri için kendisini böylesine korkunç bir duruma sokmuştu. YR'ce bunun içinde kullanılan bir sözcük vardı. Ender kullanılan bir sözcüktü. Melakt'tı, gözsüz. Deborah şu anda Lee'ye gözsüz ve gizlenmemiş durumda olduğu için teşekkür etme isteğini duydu. YR'de Lee'yi övdü ama Deborah gerekli sözcükleri söyleyemedi. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Lee bağlılık ya da gerçeklik denen o yerde yapayalnız kalmıştı ve kimse ona yardım etmiyordu. Devinimsiz bir gövdenin, şu anda Sylvia'nın gövdesi kadar devinimsiz, içine hapsedilmiş ve dili tutulmuş durumdaki Deborah titremeye başladı. Korkuyla başı önünde YR'ye doğru bir hamle daha yaptı. Ne denli derine inerse o denli iyi olacaktı. Ama alevler içindeki Anterabbe güldü. Ne cesaretle dünyayla bağ kurarsın. Cezalandırılacaksın. Hain. Ve YR'ye giden yol kapanıverdi. Deborah, yo yo bunu yaparsanız çıldırırım diye bağırdı onlara. Minax, Tankutuku'ya hayransın değil mi? Pekala, işte dünya karşında duruyor. Al onu bakalım. Ansızın kapkara bir rüzgar esmeye başladı. Duvarlar çözüldü, dünya bir gölgeler dünyasına dönüştü. Deborah üzerinde durabileceği sağlam bir zemin gölgesi ararken bu gölgenin bir serap gibi kayıp gitmesiyle bir kez daha aldatılmış oldu yalnızca. Gemiciler gibi uzakta bir kara parçası görür gibi oldu. Ama rüzgar bu kara parçasını sürükleyip götürdü. Bütün yönler yapaylaştı. Fizik ve katı madde yasaları geçerliğini yitirdi ve bir yaşam boyu duyumsanan dokunma, devinim, biçim, yer çekimi ve ışık duyumları yok oldu. Oturuyor muydu yoksa ayakta mıydı? Hangi yön dikeydi? Dokunduğunda bıçak gibi delen ışık nereden geliyordu? Bunları ayrımsayamıyordu Deborah. Gövdesiyle bağlantısını yitirmişti. Kollarının nerede olduğunu, onları nasıl oynatacağını bilmiyordu. Görüsü karmakarışık bir biçimde ve hızla döne döne uzaklaşıp giderken düşüncelere sığınmaya çalıştı ama İngilizceyi tamamen unuttuğunu ve YRC'nin bile anlaşılmaz bir sözcük yığınına dönüştüğünü ayrımsadı. Belleği ardından da zihni tümden yok oldu ve geriye gitgide daha hızlı bir biçimde ard arda ortaya çıkan ve kendilerini geçerli kılacak sözcükler ya da düşünceler olmadan tamamlanamayacak bir takım duyumlardan başka bir şey kalmadı. Bunlar gizli ve korkunç bir şeyi çağrıştırıyordu. Ama Deborah bu şeyin ne olduğunu kestiremiyordu. Çünkü tepki gösterecek bir kimliği kalmamıştı artık. Şu andaki dehşetin sınırlanması olanaksızdı. Deborah ceza sürecinden çıktığında tırnaklarına bakıyordu. Soğuktan mosmor kesilmişlerdi. Belirli bir zaman olgusunun yaz mevsimiydi. Dışarıda gün ışığı ve yeşillik vardı ama ceza geri dönüp onu yeniden uzaklaştırır korkusuyla zihnini kullanıp zamanı belirlemeye cesaret edemiyordu Deborah. Kendini yatar durumda bulduğu ve kimin olduğunu bilmediği yataktan kalktı. Battaniyeye sarınıp soğuktan titreye titreye hole doğru yürüdü. Kimseyi tanıyamadı ama en azından akla yakın bir ölçüde var olduğunun ve insan diye adlandırılan ve zaman denen bir etmen içinde yaşayan üç boyutlu varlıklara baktığının bilincindeydi. Bu varlıklardan birinin yanına gitti ve ilgisiz bir soru sordu. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Aa, peki öyleyse o gün neydi? Yanıt veren kişi hiçbir şey anlayamamıştı. Deborah konuşmayı mantıklı bir biçimde sürdüremeyecek kadar şaşkın durumda olduğu için oradan uzaklaştı. Arkasında bıraktığı üç boyutlu varlıklar sıcaktan yakınıyordu. Yüzlerinde kendi zamanlarının havasını yelpazeliyorlardı. Deborah dondurucu soğuktan midesinin bulandığını duyumsadı ve gidip bir yatağa uzandı. Kendi yatağını tanıyıp bulduğu için umutsuzca bir gönül borcuydu bu. Neler olduğunu görüyorsun dedi Antarabbe sevimli bir tavırla. Gerçekten yapabiliriz bunları. Bizimle oyun oynama kuş kız. Çünkü bunları hem yukarı hem aşağı hem de yanlara doğru her yönde yapabiliriz. Bütün o tanımlamaların birer eğretileme olduğunu sanıyordun. Aklını kaçırmış, çıldırmış, delirmiş, dengesiz, akıl hastası gibi tanımlamaların değil mi? Heyhat, görüyorsun hepsi tamamen, tamamen doğru. Bizimle oyun oynama kuş kız. Çünkü seni koruyoruz biz. Bir daha dünyaya hayranlık duyarsan bizim karanlığımıza düşmeye hazır ol. Daha sonra Doktor Freud son görüşmelerinden bu yana neler keşfettiğini sordu Deborah'a. Deliliğin ne olduğunu keşfettim dedi Deborah ve büyük bir korkuyla deliliğin sınırsızlığını, gücünü ve yarattığı dehşeti hatırlayıp başını salladı. Gerçekten olağanüstü bir şey. Evet, kesinlikle olağanüstü bir şey. Yeni burun, Hobbes'un Leviathan ile hastalar arasındaki savaşını sürdürüyordu. Adam katı ve tutucu inançları yüzünden deliliği kurbanlarının hak ettiği bir şey, Tanrı'nın intikamı ya da şeytanın işi olarak görüyor, kimileyin bu üç olgunun da geçerli olduğunu düşünüyordu. Günler geçtikçe korkuları azalmıştı ve artık kendince haklı olan öfkesi her an patlak vermeye hazırdı. İnançları yüzünden ona işkence ettiklerini anlamıştı. Hastalar onun nefretine karşı kendi hasta yaklaşımlarıyla savaşım veriyorlardı. Okur yazar olanlar İncil'i yeniden yorumlayıp ya da bazı bölümlerini gülünç bir hale getirip onu dehşete düşürüyorlardı. Konstantinya ahlak dışı cinsel yaklaşımlara başvuruyordu. Helen bir keresinde adamın getirdiği havluyu hafif bir referansla alıp kutsal ruhtan paranoyaka, amin amin dedi. Deborah da akıl hastaları ile dindar fanatikler arasındaki benzerlik konusunda düşündürücü bir takım gözlemlerde bulunuyordu. Macpherson koğuşun üzerinde bir rüzgar gibi uğuldayan öfke ve şiddeti seçmiş, bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. Koğuşta zaten yeterli sayıda görevli yoktu. Başka koğuşlarda çalışan öbür iki yeni askerlik aleyhtarı İşi iyi götürüyordu. Hatta birinde akıl hastalarıyla anlaşabilme yeteneğinin belirtileri görülüyordu. D koğuşundaki Alice adlı yeni görevliden kendisi de pek hoşlanmamıştı ama ona acıyordu. Alice bu işe hiç yatkın değildi. Hastalardan korkuyor, nefret ediyordu ve Romalı yöneticiler Hristiyanlığın ilk şehitlerinin gözüne nasıl görünmüşse kendisini cezalandıran hükümet de onun gözüne öyle görünüyordu. Bu nedenle Alice hastaların ona taktığı adı ve ölü Hobbes'un simgesinin peşi sıra sürüklemek zorunda kalmıştı. En kötüsü Alice'ın inandığı dine göre intihar korkunç, canavarca bir günahtan başka bir şey değildi. Böylece Alice cansız, leş kokulu bir balinayı sürükleyip duruyordu. Macpherson, dünyada hiçbir avcının bu hasta insanların yaşadığı yer gibi savunmasız bir yere olta salacak kadar açık göz ya da acımasız olmayacağını düşündü. Zaman zaman neden hep Hobbes'a saldırdıklarını, ona ise hiç saldırmadıklarını merak ediyordu. Şimdi de gene ona değil, Alice'a saldırıyorlardı. Helen o olağanüstü bilgi birikimini hiçbir zaman ona sövgü yağdırmak için kullanmamıştı. Sert yüzlü Deborah bıçak gibi sivri dilini hiç ona yöneltmemişti. Macpherson bunun nedense şanstan öte bir şey olabileceğini düşünüyordu. Ama çevresini saran ve kendisini böylesine dışa vuran acı ve mutsuzluktan nasıl uzak kalabildiğini gerçekten bilmiyordu. Şimdi de durmuş hastaların ayağa kalkışlarını, akşam yemeğini bekleyişlerini, karanlığı bekleyişlerini, yatıştırıcı ilaçları bekleyişlerini, uykuyu bekleyişlerini gözlüyordu. Lo gözlerini duvarın ötesinde bir yere dikmiş bir halde parmaklıklı ve tel örgülü radyatörün yanında duruyordu. Bir keresinde ona nereye baktığını sormuş, o da öteki kimliğiyle hesaplaşma gününde olan ölüyüm ben diye yanıtlamıştı. Konstantinya tecrit odasından çıkmıştı ama hala bir köşede sessizce mırıldanarak yalıtılmışlığını sürdürüyordu. Mirror dişlerini sıkıp sıkıp gevşetiyordu. Yatakhaneden çıkıp gelen Miss Cobalt, "Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin suikaste uğramış sabık başkanının karısıyım," diye diretip duruyordu. Linda, Marion ve Sue Jepson ötekiler her zaman yaptıkları şeyleri yapıyorlardı. Ne var ki havada geçmek bilmeyen bir huzursuzluğun varlığı seziliyordu. Küçük küçük huzursuzlukların bir araya gelişinden daha yoğun bir şeydi bu. Alice ilaç tedavisiyle ilgili bir rapor yazmakta olduğu hemşire odasından çıktı ve takılmalar başladı. "İşte suların fışkıra fışkıra geliyor. Hobbs'un leviathanı bu. Düş peşime iblis. Hobbs kendini öldürdü. Orduda da bunu öldürürdü." Ona bir görev verdiler ama omuza kartal biçimli bir madalya taktıran cinsten değil. "Bu görevde adama çan kulesine konmuş yarasa takarlar. Cehennemden bugün ne haberler var Sayın Vaiz?" "Bunu ona sorma şimdi. Bırak önce cemaatini şöyle bir göz gezdirsin." Duvarda kalın bir tel örgünün içine yerleştirilmiş bir radyo vardı. Bu radyo yalnızca günün belli saatlerinde ve kısık bir sesle rahatsızlık vermeyecek hafif müzik parçalarını dinletmek üzere açılıyordu. Ama McPherson ansızın radyoya doğru gidip tel örgülü kapağın kilidini açtı ve radyoyu açıp sesini iyice yükseltti. Donuk kanlılığı, hatta coşturuculuğuyla koğuşun her yanına sinmiş olan ağır kokulu idrar ve dezenfektan atmosferine son derece aykırı düşen dans müziğinin madeni sesi koğuşa doluverdi. Spiker yumuşak sesiyle onlara yıldız ışığı çatısından iyi geceler dilediğinde Carla romantik bir özlem parodisiyle yanıt verdi. "Sıkıntılarım kanat çırparak elveda diyor nazikçe. İyi geceler, iyi geceler." Koğuştaki herkes kahkahayı patlattı. Gerginliğin düşünsel kokusu bir yıldırımın düşmesinden sonra havada kalan ozon kokusu gibi hala koğuşun havasında asılı durduğu halde herkes gevşeyip rahatlamıştı. Bir şey kıl payı atlatılmıştı. Deborah yatıştırıcı ilacı verildikten sonra yatağına girdi ve bildik bekleyişini, tanrıların ve koronun uyku getirici fısıltılarını beklemeye başladı.